Ayrım 10. Tarikat kuşatmasında Türkiye, Halidi Cehenneme, Rıza Zelyut, sayfa 93. Yerine gelen peygamber. Arif Ahmet Deniz Olgun ölünce tarikatın ileri gelenleri yeni şeyhi belirlemek için toplandılar ve örgütün başına Gülderen Kuriş'in oğlu 34 yaşındaki Alihan Kuriş'i getirdiler. Mimar olan Alihan Kuriş, cemaatin kurs ve okul binalarının mimarı olarak biliniyor. Gel gör ki tarikat üyeleri liderlerini parlatmak için derhal propagandaya başladılar ve işi öyle ileri götürdüler ki Alihan Kuriş'i peygamber bile ilan ettiler. Tarikatın imamlarından birisi konuşmasında şunları söylüyor: Hazreti Üstadımızda Enbiya, yani kendilerine kitap indirilmemiş peygamberler, tasarrufu vardı. Kıymetli kardeşlerim, hatta ve hatta bir şeyi daha sizlerle paylaşmakta sakınca görmüyorum. Ahir zamanda İsa aleyhisselamın nuzulünden bahsediliyor hadis-i şeriflerde. Zaman zaman bunu ehli olan da konuşuyor, olmayan da konuşuyor. Televizyonlarda vesaire bunları da duyuyoruz. Ahir zamanda İsa aleyhisselam nuzul edecek. Evet, büyüklerimizden bir tanesinin de ifadesi de bu yöndeydi. İsa aleyhisselamın nebilik tasarrufu ahir zamandaki varisi Resul'e verilecek. Evliyaullah'tan olan o zata verilecek buyurmuşlardı. Yani arif olan anlar, ben fazla da konuşmak istemiyorum bu gibi şeyleri. Arif olan kardeşlerimiz, zaten sizler de anladınız. Şu anda başımızdaki Alihan Bey ağabeyimizin üzerinde bir Hazreti Üstadımızın tasarrufu var, bir de diğer tasarruf var. Kıymetli kardeşlerim, iki tane nebi tasarrufu ile bu hizmetler kıyamet sabahına kadar gidecek. Dipnot: Süleymancılardan skandal vaaz, liderleri Alihan Kuriş'i nebi ilan ettiler. YouTube: 03.02.2017, erişim tarihi 19.06.2019. Yukarıdaki konuşmada Süleymancı imam iki tane nebi tasarrufu sözüyle kendi örgüt liderini, kendisine kitap indirilen iki peygamber yetkisinde, yani Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed gücünde, kutsallığında görüyor ve böyle gösteriyor. İslam peygamberinin gücünde olmak yetmiyor. Bir başka peygamberi daha ekliyorlar ki Süleymancılık öne çıksın. Öbür tarikatlar bir adım geride kalsın. İslam literatürüne göre baştan başa şirk ve küfür olan bu konuşma tek değildir. Alihan Kuriş peygamber makamında gösterilince elbette ki Hazreti Muhammed gibi devlet başkanı, yani emir-ül müminin de ilan edilecekti. O da geldi. Süleymancıların imamlarından Mustafa Pamuk konuşmasında Alihan Kuriş'i emir-ül müminin olarak tanımlayarak İsra suresi 71. ayete atıf yaptı. Kıyamet günü kurtuluşun ancak Alihan Kuriş ile birlikte yürümekten geçtiğini iddia eden tarikat elemanı şunları söylüyor. Ayet-i Kerime okuyacağım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Yanlış okursam hafızlar düzeltsin. Neyse, ben manasını söyleyeyim. O gün kabrinden kalkan insanlar imamları ile beraber huzura gidecek. Buradaki imam caminin imamı değil, cami imamları paçalarını kurtarsın onlara yeter. Buradaki imam emirül müminin olan insan, abimiz emirül müminin abimizdir. Abimiz bizi o gün sen de gel, sen de gel, sen de. O gün davet olunur bütün insanlar. Kiminle davet olunur imam? Önderleriyle. Tabi oldukları zat, ehli küfür imamı kimse onun peşine düşecek. Münafıkların imamı kimse, münafıklar onun peşine düşecek. İmam-ı Rabbani evlatları da Alihan Bey abimizin peşine düşecek. Peki Alihan Bey abimiz nereye götürecek bizi? Söyleyin bakalım, nereye götürecek bizi? Hazretimizin yanına götürecek bizi, değil mi? Peki Hazretimiz nerede olacak? Sırat Köprüsü'nün öbür tarafında. O sancağını dikmiş, evlatlarını sancağının altında beklerken Emirül Müminin olan zatın peşinden İmam-ı Rabbani evlatları Emirül Müminin ile beraber Hazretimizin huzuruna varacaklar. Allah'ımız hepimize nasip eylesin. Onun için bizi Hazretimize, Hazretimizle birlikte Resulullah'a, Resulullah'la beraber cennete, cemali ilahiye bizim gitmemize sebep olan zat Emirül Müminin olan abimizdir. Dün Ahmet Bey abimizdi, evvelki gün Kemal Bey abimizdi, bugün Alihan Bey abimizdir. Bunun için değerli kardeşlerim, sakın ha abimizden bir emir gelirse acaba yapalım mı, yapmayalım mı derseniz ben bir kaba tabir kullanacağım. Yandınız, yandınız, Allah affetsin. Dipnot, Mustafa Pamuk, işte o ses kaydı. Halkweb 28.2.2019, erişim tarihi 19.6.2019. https://halkweb.com.tr. Diyanet İşleri Başkanı'nı yediler. Bu konuşmaların gösterdiği gibi sıradan bir mühendisi örgütün başına geçirip onu insanları öbür dünyada bile kurtaracak tek lider gibi pazarlayan bir yapıdır. Bu konuşma üzerine dönemin Diyanet İşleri Başkanı Profesör Mehmet Görmez, Alihan Kureşi çağırarak uyarmak zorunda kalmıştır. Televizyona yansıyan ilgili haber şöyledir. Görmez, bir cemaat liderini ben çağırdım diye belirtirken, gazeteci yazar Nedim Şener ise kimler o hocam, görüştüğünüz cemaat ya da tarikat liderleri kimler acaba diyerek Görmez'e soru yöneltiyor. Görmez, biz aslında daha sonra hepsiyle görüşecektik. Bir spekülasyona yol açmamak için doğrusu derken Görmez'in bir isim vermekten kaçındığı görüldü. Görmez, Şener'in ısrarlı sorularına rağmen isim açıklamazken izin verin söyleyeyim. Ben söylediğimde siz de anlayacaksınız zaten, sözlerini sarf etmesi ise dikkat çekti. Görmez programda bir cemaatin başındaki zatı ben davet ettim. Dedim ki siz iki peygamber yetkisine sahip misiniz? Haşa dedi. Ama bakın sizin bulunduğunuz bir yerde deniyor ki hem Hazreti Peygamber'in hem de ahir zamanda gelecek Hazreti İsa'nın yetkisi bizim Efendimiz'e verilmiştir deniyor. Ve siz orada bunu dinliyorsunuz. Niye bunu reddetmiyorsunuz? Vallahi hocam dedi, ben mühendis bir adamım. Hocalar öyle dedi, ben de bir şey diyemedim dedi ifadelerini kullandı. Dipnot, siz iki peygamber yetkisine sahip misiniz? Oda TV 19.7.2018, erişim tarihi 19.6.2019, https://odatv.com. Gel gör ki Profesör Görmez'in Süleymancı lideri çağırıp uyarması ona pek pahalıya patladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleymancıları üzen bu uyarının AKP siyasetine zarar vereceğini anlayınca Mehmet Görmez'i görevden aldı. Yerine geçmişte FETÖ'cülerle sıkı ilişki içinde bulunduğu anlaşılan Ali Erbaş'ı getirdi. Bu atamayla bütün tarikatlar derin bir oh çektiler ve avlanmaya daha kuvvetle devam ettiler, ediyorlar. Bir cinayet. 28 Şubat döneminde Hizbullah'ın terör estirdiği, onlarca kişiyi domuz bağıyla bağlayıp işkence ettikten sonra toplu mezarlara koyduğu bir dönemde katledilen aktivist Gonca Guriş de bu aileden birisiydi. Gonca Guriş 1990'ların sonlarına doğru İslamcı feminist kimliğiyle ortaya çıktı ve konuşmalar yaptı. Süleymancıların Şeyh ailesinden gelen bir kadının böyle bir tavır sergilemesi affedilemezdi. Bu yüzden Hizbullahçılar kullanılarak Gonca Guriş katlettirildi. Bu iş tarikatın dolaylı yoldan işlettiği cinayet olarak kaldı ve işin bu yönü de asla soruşturulmadı. Erdoğan'ın anasının mezarı. Süleymancılar iktidarlara yapışarak ve devlet olanaklarını sömürerek ayakta kaldıklarından muhalefette kalan Necmettin Erbakan'ı münafıklıkla suçlamışlardı. Bunlar sıkı Amerikancı olduklarından Erbakan'ın 1970 yılında kurduğu Milli Nizam Partisi'ne ve o kapatılınca 1972'de kurulan Milli Selamet Partisi'ne karşıydılar. 12 Eylül darbesinden sonra 1983 yılında Milli Görüşçü ekibin kurduğu Refah Partisi'ne aynı biçimde tavır takındılar. Devleti Darül Harp Devleti saydıklarından, devlet okulundan yetişen İmam Hatiplilere İmam Hatap, yani odun imamlar diyecek kadar ileri gitmişlerdir. Diyanet imamlarının arkasında namaz kılmayan Süleymancılardır. Süleymancılar başlangıçta Erbakan gibi onun çizgisinde olan Tayyip Erdoğan'a da soğuktular. Ama onun 2003'te başbakan olmasından sonra politika değiştirdiler ve devlet olanaklarından faydalanmak için AKP'ye yanaştılar. Süleymancılar Süleyman Hilmi Tunağan'ın son evliya olduğunu söyleyip ona çok büyük bir kutsiyet, yani gafslık atfederler. Tayyip Erdoğan bundan etkilenmiş olmalıdır ki vefat eden anası Tenzile Erdoğan'ı Süleyman Hilmi Tunağan'ın ayak ucuna gömdürdü. Karacaahmet mezarlığındaki bu noktada eski Osmanlı mezarlarının sökülüp burasının Erdoğan ailesine açıldığı yönündeki haberler de ayrı bir olay olmuştu. Süleymancılar FETÖ'den daha tehlikeli. Süleymancıların aşırılığı elbette ki AKP içinde az da olsa tepkilere yol açmaktadır. AKP'de eğitim veren Sait Çamlıca, sosyal medya hesabından Süleymancılar cemaatiyle ilgili çok dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Mesajında halen milletvekili olan eski bir bakanımız gençlerle otururken Süleymancılar FETÖ'den daha tehlikeli demiş biçiminde bir bilgi aktardı. Daha sonra şunları ekledi. Bunu bana aktaran gençlere dedim ki o bakana selamımı söyleyin. Bu gerçeği sizin kulağınıza söylemesin. Sosyal medya hesaplarında paylaşsın ve milleti uyarsın. Gel gör ki kendi deyişleriyle bu Halidi Süleymanlılar devlet koruması altında şirk ve küfür kokan işlerini sürdürüyorlar. Işıkçılar. Türkiye'deki Halidi Nakşibendi tarikatlardan birisi de Işıkçılar olarak bilinen örgüttür. Bunlar kendilerini Kürt kökenli mollalardan birisi olan Abdülhakim Arvasi'ye bağlarlar. Abdülhakim Arvasi 1865'te Van'a bağlı Başkale kasabasında doğdu. 1943 yılında Ankara'da öldü. Kürt olduğu halde kutsal görünmek için kendisini seyyid ilan eden bir aileden gelmektedir. Kendi anlatımına göre ilkokul eğitimi sürecindeyken Hazreti Muhammed'i rüyasında görmüş, peygamber ona kadınların aybaşılı olarak camiye girip giremeyeceğine ilişkin soru sormuştur. Ertesi sabah da babası kendisine büyük alim olacağını söylemiştir. Dipnot: Seyyid Abdülhakim Arvasi, Hüseyin Hilmi Işık, erişim tarihi 20.06.2019, http://www.hüseyinhilmiisik.com, abdulhakhakimefendi.htm. Başkale'de medrese açarak dinci çalışmalarını başlatan sahte Seyyid Abdülhakim, ünü artınca İstanbul'a geldi. Seyyidliğini de kullanarak Süleymaniye Medresesi'nde çalıştı. Cumhuriyet kurulduktan sonra Eyüp'teki Pierre Loti Tepesi'nde bulunan Halidi Nakşibendi Kaşgari Tekkesi'nde tarikatçı çalışmaları sürdürdü. Bu arada camilerde fahri vaizlik yaptı. Öldükten sonra hakkında bir yığın mucizeler uyduruldu. Kamuoyunda tanınmasında Necip Fazıl Kısaküre'nin onunla tanışıp tanıtması etkili oldu. Arvaslı Abdülhakim'in müritlerinden birisi de Hüseyin Hilmi Işık'tı. Arvasi öldükten sonra şeyhlik postuna Hüseyin Hilmi Işık oturdu. 1991'de doğup 2001'de ölen Hüseyin Hilmi Işık'a bağlanan bu topluluk Işıkçılar diye tanındı. Onun ölümünden sonra da Türkiye Gazetesi'nin ve İhlas Holding'in sahibi Enver Ören tarikatın liderliğini üstlendi. Kökten Amerikancılar. Bu örgütlenmede Türkiye'de Soğuk Savaş döneminin ideolojisi antikomünizm temelinde yapıldı. Bu süreçte Hüseyin Hilmi Işık Amerikancı bir eleman gibi çalıştı. NATO üstünden ele geçirilen Türk Silahlı Kuvvetleri içine Işıkçılar da sızdılar. Özellikle 12 Eylül darbesini yapanlar tarikatçılara karşı mücadele ediyor görüntüsü verseler de ABD planı uyarınca onları alttan alta desteklediler. Işıkçılar da bunlardandı. bu ekibin içinden gelen Nazif Ay şu bilgiyi veriyor. Fakat biz 12 Eylül 1980 askeri darbesinin sıkı yönetim kararlarına rağmen sıkı yönetim komutanlığından alınan izin belgeleriyle rahatça ışıkçıların kitaplarını satabiliyorduk. Hatta kimi zaman gazete ve kitapları Kuleli Askeri Okulu'nda öğretmenlik yapan ışıkçı tarikatına mensup subaylarla yan yana kol kola satıyorduk. İzin belgelerindeki imza sahiplerinden birinin Mehmet Ağar olması da şimdi bana oldukça manidar geliyordu. Dipnot, Nazif Ay, ışıkçıların arkasında hangi komutanlar vardı? Stratejik güvenlik 25.4.2019, erişim tarihi 26.2019, HTTPS, stratejikguvenlik.blog. Amerikancı generallerin desteklediği ışıkçılar halkı etkilemek için laik devlete, çağdaş değerlere karşı mücadele yürüttü. Bunu da dini savunmak gibi gösterdi. Hüseyin Hilmi'nin yazdığı Tam İlmihal, Seadeti Ebediye isimli ağdalı dille yazılmış kitap böyledir. İhlasçılar. Hüseyin Hilmi'nin kızıyla evlenerek tarikatın yeni şeyhi olan Enver Ören de tam Amerikancı bir politika yürüttü. 1990'larda Fethullahçılarla sıkı ilişkileri vardı. Çıkardığı Türkiye gazetesini kullanarak hükümetlerden yararlandı. Bu yolla hazine arazilerini ele geçirdi, inşaata da girerek zenginleşti ve İhlas Holding adlı bir şirket yarattı. Yayılmasını sürdüren Enver Ören faizsiz bankacılık işine girdi. İhlas Finans adındaki şirketini kullanarak on binlerce müridinden 750 milyon doları bulan para topladı. Sonra İhlas Finans'ın iflas ettiğini ilan etti. Böylece para sahiplerinin eli boşta kaldı. O süreçte iktidara gelen AKP bunun hesabını sormadı, sordurmadı. 2013'te ölen Enver Ören'in tarikat postuna oğlu Mücahit Ören oturdu. İhlas Finans'a açılan davalardan kurtulmak için Mücahit Ören ABD'ye gitmek zorunda kaldı. AKP döneminde TMSF Başkanı olan Ahmet Ertürk bizzat İhlas'la hortumlama var dedi. Gazeteci Sabahattin Önkibar'ın yazdığına göre Mücahit Ören İhlas'la dolandırıcılık yapmaktan hapis cezası aldı ve Yargıtay bunu onadı. Gel gör ki AKP iktidarının koruması altına alınan ışıkçı patron bu paraları ödemiş değil. Bu vurgunla ilgili soruşturma da yürütülmüyor. Işıkçılar nurcular gibi antikomünizm dönemi ürünü olarak sıkı Amerikancı oldular. İhlas Holdingçiler Amerika'da üs kuruyor, ticari kuruluşları risk altına girdiğinde bir Amerikalı sermayedar bulmakta güçlük çekmiyordu. Mesela TGRT adlı televizyon kanalı Enver Ören'in oğlu Mücahit Ören tarafından Amerikalılara satılıyordu. İşbirliği bu kadarla da kalmıyor. ABD eski Ankara Büyükelçisi ve CIA'nın Orta Doğu masası şefi Mark Grossman emekli olunca İhlas Holding'in tepe yöneticisi yapılıyor. Tarikatın şeyhi Mücahit Ören Amerikancılığı o kadar ileri götürüyor ki ABD vatandaşı oluyor ve bunun için bir eli kalbinde, bir eli Amerikan bayrağında şöyle yemin ediyor. Burada, önünüzde, şimdiye kadar tabiyetinde bulundum her türlü devlet tabiyetini ve egemenliğini reddettiğime, bundan böyle ABD anayasasını ve yasalarını iç ve dış düşmana karşı savunacağıma, ABD'ye bağlılık ve sadakat göstereceğime, kanunun gerektirdiği hallerde ABD ordusuna hizmet vereceğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun. Dipnot, andımızı hakaret etmeye doyamayan ışıkçıların patronu bakın hangi andı içti. Oda TV 20.10.2018, erişim tarihi 20.06.2019, HTTPS odatv.com. 15 Temmuz'un işaretini verdiler. Halkı tarikat zehriyle zehirleyip onların yüz milyonlarca parasına konan ışıkçıların son şefi Mücahit Ören, vatandaşı olduğu ABD'den yolladığı bir mesajda 15 Temmuz'un işaretini vermişti. Konu TGRT'nin teminat için Türk SAT'a ödemesi gereken parayla ilgiliydi. Gazeteci Sabahattin Önkibar'ın yayımladığı belgede Mücahit Ören diyor ki, ''Kesin söylüyorum, bir kuruş ilave teminat vermeyeceğim. Önce kapatırım TGRT'yi. Ancak Ankara'yı ayağa kaldıracağımız gün çok yakın. Bankalarıyla konuşmayın.'' Dipnot, Sabahattin Önkibar, bu e-mail hapse gönderir. Aydınlık 02.11.2016, erişim tarihi 20.06.2019, https://www.aydinlik.com.tr. Bu kadar açık biçimde darbe olacağını söyleyen kişi, ne acıdır ki bu konuda herhangi bir savcı tarafından asla sorgulanmadı. 2019'da darbe sever ışıkçılar Türkiye'de atlarını istedikleri gibi oynatıyorlar. 10. ayrımın sonu. Sayfa 102.